Merhaba, İlk Sayfasına hoş geldiniz. Ben Mirgün Cabas, Can Kozanoğlu ile birlikte bir podcast serisine başlıyoruz. Bu seride yazarlarla bir araya geleceğiz ve nasıl yazdıklarını soracağız, nasıl yazılır sorusuna yanıt arayacağız.
Yani aslında bir nevi sesli yazı atölyesi, yazma atölyesi düzenlemiş olacağız.
İlk Sayfasından merhaba, ben Mirgün Cabas. Can Kozanoğlu ile birlikte bugün Murat Uyurkulağı konuk ediyoruz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Murat, hoş geldin. Şimdi hoş bir bulduk. Kitabın ilk sayfasından yola çıkacaktık. Tol mu olsun, har mı olsun, merhume mi olsun? Üçünü de çok seviyorduk. Hazır kaydı yayına çıkmış Storytel'de merhume var diye ondan gireceğiz. Ama sonuçta üç kitap içinde ortak konuşacağımız şeyler var. İstersen şu merhumenin ilk sayfasını bir dinleyelim. Seni daha hiç konuşturmadık ama sonra sohbete devam ederiz.
1A Giriş Talimi. Bir gün öyle bir an geldi ki kötü biri olmaya karar verdim. Taştan bir kalple kurtulurum sandım. Ama çok geçti artık. Tüm vakitlerin sahibi silahına benden önce davranmıştı. Şahane bir tebessümle bastı tetiğe. Kurtulamadım. Günaha girdiğimle kaldım. Şimdi önüm arkam sağım solum üstüm başım yüzüm gözüm tövbe. Sanskritçenin Uruguay lehçesinde bir bebeğin telaşlı, kuyruklu, muzaffer yarısı demek değil tövbe. Nice yoksula kamyon kamyon kamulaştırılmış sosis yedirmek manasına da gelmiyor. Ki hatırlıyorum Gandicik. Yıllar evvel Taksim 31 şenlikleri sırasında çocuğu olmayan kadınlar, fişek misali oradan oraya uçuşan tövbeler altında ısırgan otlarını çiğniyorlardı. Ayaklarıyla değil, ağızlarıyla. Kıpkırmızı kabarmış dudaklarından çenelerine haki sular akıyordu. Zira atadan şifacı meşhur bir çilingir, Taksim meydanındaki ısırganların kısırlık illetine deva olduğunu söylemişti. Viyana kapılarından kırık anahtarlarla dönüldüğü vakitler, İstanbul'da kısır kadınları, boyunlarına demir tasma takıp sokaklarda dolaştırırlarmış. Tasmanın anahtarını da tam bebek mıntıkasından boğaza atarlarmış. Eskaza doğum yapana dek kalırmış o tasma boyunlarında. Doğumdan hemen sonra Muhittin çilingiri tasmaya açmaya çağrılırmış. Para ödemezlermiş çilingire. Onun yerine lohusa safhasından sonra bahtiyar anneyle üç halvet hakkı verilirmiş. Üç halvetin bir dahi veladete vesile olacağı düşünülürmüş. Taze canların kapısını açamazsa çilingirin ümmetten olmadığına hükmedilirmiş. Açarsa olduğuna.
Evet, bir gün öyle bir an geldi ki kötü biri olmaya karar verdim. Çoğumuzun aldığı bir karar herhalde. Ki belki zaten kötüyüz ama ben de bundan sonra kötü olacağım diye. Tinetimize göre uyguluyoruz ya da uygulamıyoruz. Devrim vaktiyle bir ihtimaldi ve çok güzeldi. Tol'un açılış cümlesi ve neredeyse kült olmuş bir cümle diyeceğim. Çok konuşuyorum ama susacağım. Gene merhumeden bir bölüm okuyacağım. Kitabın sonunu getiren karakter Yusuf Sertoğlu'ndan. Bir yerde diyor ki, kötü okuyacağım maalesef. Kalkıyorum masanın başına geçiyorum. Gıcır gıcır bir defter ve yepyeni bir pilot kalem var masanın üzerinde. Bu deftere şu kalemle yazacağım o ilk cümle çok mühim. Cümle iyi olursa kendimden, kötü olursa defterle kalemden bileceğim ve ikisi de çöpe gidecek. Böyle böyle satın aldığım defterlerle kalemlerin parasını kenara koysam, şimdi bir malikanede yaşıyor olabilirdim. Burada otobiyografik bir bölüm var mı şu ilk cümlelerle boğuşma konusunda?
Ya, İlk cümleler meselesinde değil ama şeyde var, bol defter ve kalem tüketimi konusunda. Batıl bir şey aslında, batıl bir inanç sayılabilir benim için. Ev defter ve kalemle doludur benim yani ve defterlerin çoğu da boştur. O deftere yazmaya başlarım ve iyi gitmezse o deftere bir daha yazamıyorum. Kenara, o kalemle defteri kenara koyuyorum. Başka bir kalem ve defterle şansımı bir daha deniyorum diyeyim. Öyle bir otobiyografik yanı var, evet.
Peki ilk cümleye mi kurban gidiyor o defterler eğer yazdıklarınız hoşunuza gitmezse? Yoksa
gidişatı,
sonraki sayfalarda mı?
Genel olarak yani ilk cümle takıntısı değil de işte hani orada denediğim metin iyi olmazsa o defter ve kalem uğursuzmuş gibi geliyor.
Sonra ama o defterleri atmıyorsun.
Bir kısmını atıyorum. Yani bir kısmı kalıyor. Yani artık çok da şey yapmıyorum öyle. Kenarda birikiyor.
Bu Amerikan televizyon programları var ya böyle eski yazarların defterlerini satmaya getiriyorlar, çok değer kazanmış oluyor filan. O açıdan sordum yani, bir anda kafam ticari çalıştı maalesef. İleride para eder mi? Peki Murat, senin kitaplarında yazıyorsun ve hep kitabın içinde yazmayla da ilgili bir problem var. Mesela demin sözünü ettiğim karakter Yusuf Sertoğlu, yeraltı edebiyatının yıldızı iken sönmüş bir isim. İşte Tolda ana karakterlerden biri şair, diğeri Musahih. Yeni kuşaklar anlamayabilir, düzeltmen. Bir yandan yazıyorsun, bir yandan yazmayla mı hesaplaşıyorsun sen?
Öyle oluyor. Yani bunun üzerine çok kafa yormamıştım. O kendiliğinden gelişiyordu hani metnin içerisinde. Sonra düşününce, biraz kafa yorunca, işte biraz Nurdan Gürbilek falan okuyunca ondan sonra... bunun aslında bir tür savunma mekanizması, bir tür özgüvensi sorunu, bir tür özgüven krizinden kaynaklandığını fark ettim bir yanıyla hiç olmazsa. Ön almak, hani kabahatini, başarısızlığını önden kendin itiraf etmek, böylece hani şeye fırsat vermemek. Ya ben biliyorum zaten kötü olduğunu gibi bir şey. Bilmiyorum, bir mekanizma sanırım, bir savunma mekanizması, bir güven eksikliği, bir kriz hali falan.
Kim? Pardon.
Yok, devam edebilirsin aslında.
Şimdi kitabın sonuna doğru yaklaşırken gene merhumede, olaylar kurgusunun içinde bir anda şey diyorsun, bırak dağınık kalsına geliyorsun romanın sonu toparlamak açısından. Fakat benim gözlemim, bilmiyorum bir gün de paylaşır mı, biz üst üste çok fazla Çağdaş Türk Edebiyatı kitabı okuduk şu aralar. Genellikle derli toplu başlıyor, sonu çok toparlanamıyor. Sen dağınık kalsın demişsin bu kitapta. Fakat çok eksenli başlayıp bence de toparlamış.
Gayet de toparlanmış. Evet, yani sonun sonunda artık her şey toparlanıyor. Bu toparlama meselesi biraz yolda mı düzülüyor sizin yazarlığınızda? Yoksa hani en baştan son cümlesinin ve son manzara sahnesinin nasıl olacağını biliyor musunuz?
Hı hı. Ya siz derseniz ben kendimi daha, aman sen derseniz daha rahat tamam. Hissediyorum.
Tamam.
Ben de öyle diyeceğim.
Tamam,
çünkü.
Lütfen.
Ondan sonra şey, ya bu bir tercih yani. Ben yazmaya oturduğumda sonumu bilmiyorum. Çünkü yazmayı haz veren bir oyun gibi de yaşamak, tecrübe etmek istediğim için... sonunu bildiğin şeyi niye yazasın ki yani? eğlenceli değil. Bir proje gibi kurmuyorum yazacağım şeyleri. Bir takım duygulardan, bir takım çağrışımlardan falan yola çıkarım. Bir şeyleri anlatma derdi taşırım. Bir şey içime oturur. Ya da bir feryat etmek isterim, gülmek isterim. Yani oyun oynamak isterim. Ve o yüzden otururum başına. Ve... metni serbest bırakırım, varyantlarını, gideceği yolları. Kimi zaman bir yola saparım mesela. O yol çıkmaz sokaktır aslında ama baştan bilmem bunu. Oradan geri dönerim ve onlarca, yüzlerce sayfayı yırtarım, atarım. Hani. Ama yazmak biraz da böyle bir şey olmalı diye düşünüyorum. Yani tasarruflu ve ekonomik olmak. Hani. Ve denemekten, riskten kaçmamak. Kolayına kaçmamak aslında. Ben de bilmiyorum sonunu. Nasıl kurulacağını, nasıl... Elbette bir takım fikirlerim var. Elbette anlatacağımı bildiğim bazı şeyler var. Temalar var, duygular var, meseleler var. Ama bırakıyorum, dağınık kalıyor. o yüzden çok birbirinden farklı metinler üretirim. Günlükler yazarım. Kimi zaman günlük gibi yazmak, kimi zaman mektup gibi yazmak, kimi zaman... Bir küfür furyası gibi, yani bir sayıklama gibi yazarım. Bütün bunlar birikir. Hepsi anlatmak istediğim şeyin bir tarafına denk düşüyordur, tekabül ediyordur, karşılık geliyordur. Sonra otururum onları toparlamaya, bir yapıya kavuşturmaya çalışırım. Kimi zaman beceririm, kimi zaman beceremem.
Bizim okuduklarımızda becermiştin. Haddinizse becerdin demek tabii yani... Daha nitelikli eleştirmenlerin söylemesi lazım ama biz beğendik.
İşte bazen umutsuzluğa kapılıyor insan. Yok, bundan bir şey olmayacak diyor. Ondan sonra şey, birkaç sene bırakıyor kenarda. dönmek için bir motivasyon gerekiyor. Tekrar bir duygu gerekiyor, bir şey gerekiyor. Dönüyorsan dönüyorsun, dönemiyorsan da dönemiyorsun. Yani bunu bir tür şımarıklık gibi algılamayın. Yani dönmediğim, bıraktığım ve yazmadığım roman denemi, birkaç tane roman denemem de var yani, öylece duruyorlar. Hı hı. Ama ben de bitmiş oluyorlar neticede.
Aslında bu az önce özetlediğin formlar, yani hani mektupta, düz anlatıda, sayıklamada, günlükte, bir de karakterlerle bir araya gelince, kitaptaki karakterlerle ve onların hem sayıca çokluğu, hem araya sıkıştırılan başka hikayeler, atıfta bulunulan hikayeler, özellikle Merhume için söylüyorum, çok kalabalık bir yapı oluşturuyor. Bu da aslında okurun kolaylıkla içinde kaybolmasına yol açabilecek bir yapı. Bu biraz kasıtlı mı? Yoksa hani kaçınılmaz bir şey mi? Kendiliğinden ortaya çıkan bir durum mu?
Bu bireysel inançlardan, tercihlerden, nasıl bir hayat düşlediğinden, istediğinden, yaşadığından, bir sürü faktörün bir araya gelmesinden kaynaklanıyor ve sonuçta ortaya bir tür bir terkip çıkıyor. Yani ben mesela ulusal sınırları tanımıyorum. Yani tanımak istemiyorum. Dünyayı, benim vatanım dünyadır diye düşünüyorum. Türkiye değil. Şili ile elbette bu toprakları seviyorum. Elbette mantısını seviyorum. Elbette anneannemi seviyorum. İzmir'i seviyorum. İstanbul'u seviyorum. Seviyorum ama sadece. Şili ile, Brezilya ile, Almanya ile, Bangladeş ile falan pek fark görmüyorum. Yani bunu şundan söylüyorum. Hayatı bir tür şenlik, bir tür karnaval, bir büyük sofra gibi. İnsanların eşitçe paylaşacağı, özgürce yaşayacağı bir büyük sofra gibi düşlediğim için de öyle hikayeler anlatmak istiyorum. Karnaval olsun, çok, şenlik olsun istiyorum.
Çok güzel. Şimdi bu demin sorduğum soruyu gelmeden önce kafamın içinde şöyle bir şey vardı. Bu kitap Luna Park'a benziyor diyecektim. Karnaval dedin sen, şenlik dedin. Hakikaten mesela Murat Menteş buraya geldiği zaman ona şey demiş, hani gürültülü kitaplar yazıyorsun demiştim. Bu da hakikaten bir Luna Park'a benziyor. Böyle çok kalabalık bir Luna Park'a benziyor üstelik. Neresinden kimin çıkacağı belli olmayan, işte hani aynalar da var, ne bileyim işte çarpışan arabalar da var. Çok böyle düzlemli, çok karakterli ve böyle abartılı tiplerin çok olduğu bir kitaptan bahsediyoruz. Bir yazı dünyasından bahsediyoruz.
Yani Luna Park olması iyidir bence. Yani
şüphesiz, kesinlikle çok
mezarlık
iyi.
Olmasından kesinlikle ya da muhtarlar toplantısı olmasından.
Ya zaten sen içinde kaybolmak dedin ya. Ben de Murat'ın kitaplarını okurken bazen onu hissediyorum ama zevkli bir kaybolmak. Şimdi Luna Park'ın içinde Panayır yerinde kaybolmak var. Ne bileyim.
Pazar yerinde kaybolmak var.
Orta sanayi sitesinde kaybolmak var yani. Hiç değilse Panayır'da kaybol ve son derecede zevkli. Ben şunu soracağım Murat. Tabii bunları okumayacağım. Hem çok uzun hem de enteresan metin, mahvetmeyeyim. Kitabın 249. sayfası Elinde Merhume Bulunanlar için. Ana karakterimiz Evren Tunga bir koma halindeyken,
ya, evet,
başarılı bir edebiyat eseri nasıl olmalı diye kafasının içinden geçiriyor. Burada kafasının içinden geçenler senin edebiyat hakkındaki düşüncelerin mi? Bunlar onlar mı?
Ya o oradaki o akış, yani edebiyat, iyi bir edebiyat metni nasıl olmalı ya dair görüşler, yani aslında çok basit bir şeyden kaynaklandı o. Ne Yapı Kredi Yayınları sanırım, iki ciltlik bir Türkiye yazarlar şairler sözlüğü vardır onun. 100-200 yıllık Türkçe edebiyat üreticilerinin yer aldığı. Ben oradaki bu tür ifadelerin hepsini aldım, çoğunu. Ve onları bir araya getirdim sadece. Yani ben kendim yazmadım onu. Tamamen Yapı Kredi Yayınları'nın Türk Edebiyatı sözlüğünden alınmış şeylerdir.
Bak, biz de bunu öğrenmiş olduk.
Evet. Çok güzel bir kolaj olmuş ama. Ve işin ilginci gerçekten de bu 250. sayfa romanın bir hayli bölümünü geride bırakmış olmak anlamına geliyor. Ve burada iyi edebiyat eseri nasıl olmalı
kriterlerini ben bu kitaba uyguladığım zaman büyük bir oranda da bu kriterlere uyduğunu görüyorum.
Teşekkür ederim.
Ve hani amaçladığın şey buydu ve kitabın artık sonuna doğru gelirken okura bir checklist vermek gibi bir şey diye hissettim ben bunu.
Yani olabilir. Olabilir ama başta dediğim gibi kendi sigortanı kendin yap gayreti de var orada. Yani ben ne yaptığımın ve ne yapamadığımın farkındayım ey okur diye gene bir ön alma gayreti var orada. Evet.
Şimdi demin ulusal sınırları tanımıyorum, tanımak istemiyorum dedim. Tabii bu bir politik tavır. Senin kitaplarında da aslında ciddi bir politik tavır, içerik ya da sorgulama her zaman karşımıza çıkıyor bütün eserlerinde. Şimdi baktığımız zaman eskinin tezli romanları var. Diyelim ki işte Kemal Tahir ekolü. Yaşar Kemal, Orhan Kemal'in işte bir siyasi tavırları var kitaplarında gördüğün. İşte sonranın köy romanları ekolü var filan. Seninki de 21. yüzyılın politik edebiyat formatı diyebilir miyiz? Yani eskisi gibi tezli romanlar olmaz, artık politik edebiyat bu gibi bir yorum yapabilir miyiz?
Ben böyle bir yorum yapmaya cüret edemem. Yani yapmak da istemem.
Yapılsa hoşuna gider mi?
Gitmez. Gitmez çünkü sözünü ettiğiniz çok büyük zihinler ve çok büyük edebiyatçılar. Yani hayat üzerine, tarih üzerine, Türkiye üzerine, dünya üzerine çok kafa yormuş insanlar ve bunları da edebiyat metinleri şeklinde üretmiş çok büyük yazarlar. Yani ve bu iddiayı da taşıyan insanlar bunlar. Ben bunu tercih etmem. Yani böyle bir iddiayı taşımayı tercih etmem. Çünkü bunlar edebiyat metinleri. Yani bunlar edebiyat, bunlar roman. Bunlar manifesto değil. Yani politik metinler değil. Edebiyatın kendi iç kurallarıyla üretilmiş. Edebiyatın kendi anarşik, kaotik, ipe sapa gelmez ruhuyla üretilmiş metinler. Yani ben eğer politika yapmak isteseydim, ki yaptım da çok uzun yıllar, hala da bir ucundan kıyısından yapmaya çalışırım. Roman değil, pankart yazardım. Yani. Ve bilgisayarın başına değil, oturmazdım, sokağa çıkardım. Yani benim elimden de bu geliyor. Yani edebiyat yapmak geliyor. O yüzden yazdığım metinlerin politik kimi çerçevelere oturtulmasını tercih etmezdim en azından.
Peki bir hoşuna gider mi sorusu daha söyleyeyim. Romanlarının yeraltı edebiyatı içinde değerlendirilmesi hoşuna gidiyor mu? Bu yapılıyor çünkü.
Ya o da hoşuma gitti. Yani hoşa gitmek gitmemek değil. Yani tam ifade eden kelime o değil. Yeraltı edebiyatı neye göre altı, neye göre üstü?
Yer neresi ki diyorsun?
Yani evet. Ya hakikaten edebiyat eleştirisiyle ciddi ilgilenen, ciddi bu mesaiyi harcayan insanlar işte üniversitelerde, onun dışında kendi çabalarıyla, gayretleriyle, mesaileriyle edebiyat eleştirisi yapan insanların da çekindiği, kolayca kullanmaktan çekindiği kavramlar bunlar. Yani
yani, kitapta kara fantastik diye bir tanım var, edebiyat tanımı var. Evren'in yazdığına dair şey, miydi bu? Yusuf'un yazdıklarına dair miydi?
Yok şeyin. Abisi ya da babası olan.
Ha okey tamam.
Kısa boylu olan. Ha Kenan evet.
Kara fantastik tanımlıyor mu mesela senin yazdıklarını, senin açından?
Vallahi Alper Kenan'ı ne kadar tanımlıyorsun?
Benim de o kadar tanımlıyor.
Yani ya dediğim gibi ayrıca yani mütevazi davranmaya çalışıyorum soruları, yani hoşuna gider mi meselelerinde. Zira benim hele hele kendi kitaplarıma nesnel bir şekilde belli bir mesafeden bakıp bu yorumları yapacak şeyim yok. Yani birikimim, gücüm yok. Çünkü benim ben yazıyorum sadece. Yani ve aynı zamanda da okumaya çalışıyorum. Yani iyi bir okuyucu olmaya çalışıyorum. Ama bu tür iri yorumları ben yapamam. Yani bunun için kürsüler var, maaşlar alıyorlar. Doçent, profesör olarak titreleri var insanların. Dolayısıyla bu iş onlara aittir.
Onu yapacak birikimin illaki var ama şu konuda haklısın. İnsanlar kendi yazdıklarına karşı elbette ki körler. Yani kör noktanda kalıyor yazdığının değerlendirilmesi. Senin kafanda başka bir şey oluyor, algısı başka bir şey oluyor. Sen de mütevazı birisi olduğun için belli iddiaların altına girmek istemiyorsun ama...
ya inanın sözünü kestim Can ama... metni bitirdiğimde ve editörümle paylaştığımda ondan gelen ilk raporları gördüğümde utançtan yüzüm kızarıyor. Kör oluyor dedin ya insan kendi metnine. O kadar fahiş hatalar yapmış oluyorum ki ama görmüyorum ben onu. Yani belli bir mesafeden üstüne çıkıp bakamıyorum. Şey oluyor tabii, yıllar geçtikten sonra şöyle bir açıp insan bakıyor. O zaman daha bir serin kanlı, soğuk kanlı bakabiliyor ama yani dediğim gibi insan kendi metnini yorumlamakta
peki
zorlanıyor.
Bu kadar çok hata bulunması metinlerinde altı editörle çalışıyor olmadan kaynaklanıyor olabilir mi acaba? Şimdi kitabın künyesine baktığımız zaman Murat Menteş, Serhat Uyurkulak, Senem Kale, Selahattin Özpala Bıyıklar, Nazlı Berivanak, Cem Tunçer. Ben hakikaten bir editör, iki editör tamam mı? Altı editör. Biraz açıklar mısın? Nasıl çalışıyor bu editörler?
Bayağı da All Star takımı gibi bir
bayağı da editörlük yani.
Ya Can'ın dediği gibi. Demek ki o kadar dağınık kalmış.
Altı kişi anca
toparlamış. Hepsinin ellerine gözlerine sağlık. Çok hani onlar olmasaydı bu kitap olmazdı. O yüzden editörlük çok çok çok önemli bir müessese.
Nasıl çalışıyorsun editörlerle ya da onlar sana nasıl katkıda bulunuyor?
Didik didik okuyorlar. Ondan sonra akıllarına yatmayan şeyleri ya da sorunlu buldukları, hatalı buldukları, eksik, fazla, sadece eksik bulunmuyor çünkü fazla da bulunabiliyor bazı şeyler bir edebiyat metninde. Bunları tartışıyoruz. Ama asla şunu şöyle yaz demez iyi bir editör. Hani şeyi tartışır, metni tartışır ve ikna etmeye çalışır. Hani kendi tezine ikna etmeye çalışır. Yazar ikna olursa yapar. Ki ben ikna olmaya çok açık bir yazar olarak genellikle uyarım, riayet ederim.
Epey iş çıkarıyorlar o zaman. Kitap tabii, bitti tabii, dedikten tabii, sonra tabii, bile bir sürü tabii, yazma işi, yazı işi çıkarıyorlar belki.
Tabii bir, en az 6 ay, 1 yıl sürer. Metis'te de böyleydi. Orada da şahane editörlerim vardı. Müge Sökmen, Emine Bora, Kaya Şahin. 1 yıl sürerdi.
Belki müdahale ettikleri ya da değişiklik önerdikleri şey önemli bir düğüme gelirse, denk gelirse o zaman belki de hikayenin gidişatında da önemli değişiklikler yapmak, akışı değiştirmek, belki finale bunun etki etmesi gibi sonuçlar da doğurabiliyor bu müdahaleler.
Tabii ki bir örnek vereyim. Tol, T-O-L harflerinden 3 bölümden oluşur. Editörlerimle yani Müge ve Kaya'yla savaşımız olmasaydı o bölümü belki de hiç olmayacaktı. Ya da başka bir şekilde olacaktı ya da çok kısa olacaktı.
Söylenmesi çok zor bir roman olurmuş o için. diye bir şey olmazmış yani.
ya da yani TL diye çok başka algılanırmış.
Tabii. Yani, editörlük çok mühimdir yani.
Evet bak bizim aynı zamanda bir yazı atölyesi işlevimiz olduğu için bir kayıtta daha vurgulamıştık ama bir kez daha söyleyeyim. Kendisi mütevazı olduğu için kabul etmiyor ama Murat Uyurkulak çok önemli yazarlardan biri yeni dönemin. Ve o da bir eseri alıp yayın evine götürdüğü zaman şunu ekle denebiliyor, bunu çıkar denebiliyor, burası olmuyor, şurada kurguyu değiştir, burada karakterin şu sözünü değiştir gibi onları kabul ediyor, tartışıyor. Yani yazar olmaya niyetlenen ilk dosyasını bir yayın evine gönderip de sonra bu cümlemdeki bu kelimeyi beğenmediler diye dünyası yıkılmışçasına davranan bazı arkadaşlarımıza da buradan bu bir anekdot olsun, onu kafaların içinde tartışsınlar.
Kesinlikle bir editörle çalışmak bir şanstır, talihtir. Yani aksine eğer bir editör yoksa kaygılanmak icap
ve
eder.
Senin demin söylediğinden gene yola çıkacağım. Dedin ya kitaplar ilk rapor geldiğinde editörden ne kadar fahiş hatalar yapmışım diye. Hataları görebilen bir editör olması da önemli. Abi eline sağlık, yuvarla gitsin matbaaya. Yani belki mükemmel eser yazılıyordur, bir harfine bile dokunulmayacak ve öyle denebilir ama ben hiç görmedim kendimle o işi yaptığım için. Hataları görebilen bir editör önemli. Editör eleştirilerini kaldırabilmek de önemli.
Elbette, tabii ki. Tabii ki. Tabii ki editörlük çok zor bir iştir ya. Çok büyük birikim. Çok keskin zeka, keskin göz ister yani.
Peki gene editörlüğe gelince Murat, şimdi demin hani seni yeraltı edebiyatı içinde değerlendirelim, değerlendirmeyelim meselesine gelince, senin niçin o çerçeveye sokulduğunu düşünüyoruz. İşte kullandığın dilde var, bol bol küfür kullanabiliyorsun, şiddet, cinsellikte, işte geleneksel edebiyatta karşımıza çok fazla çıkmayan cesaretle şeyler çıkıyor falan. Yazarken senin frenin var mı? O frenin ölçüsü ne? Cinsellikte, dilde, küfürde ya da sen hiç frenlemiyorsun da sonra editörlerden mi geliyor? Bizim okuduklarımız hiç fren kullanılmadan akmış gitmiş kitaplar mı?
Fren olmaz olur mu? Irkçılık frendir, ayrımcılık frendir, türcülük, cinsiyetçilik frendir. Yani yani bana göre milliyetçilik frendir, bana göre tabii ki. Çok iyi milliyetçi bir roman da yazabilir birisi. Kalkıp ama ben örneğini bilmiyorum yani. Vardır mutlaka. Kendi okuma alanlarım belki de denk düşmedi. Tabii ki böyle frenler var yani.
Peki küfür de, cinsellik de, şiddet de var mı? Hani doz frenleri.
İşte fren olduğunu, frenlediğini, frene bastığını sanırsın kimi zaman. Ama basamamışsındır yeterince. Hani siz belki soracaksınız ama konuyu ben getireyim. Merhumenin eril dili, şiddeti kullanma, ifade etme biçimi, toplumsal cinsiyet konusundaki kimi sorumlu yanları yazıldı. Şey, insanın, bir yazarın yapılan eleştiriler karşısında hayır ben öyle dememiştim demesi ayıptır yani. Eğer varsa bu eleştiriler, o sayfalarda da buna dair bir şey var demektir. Yani halis niyetlerle bir şey yazmanız, onu başardınız, becerdiniz anlamına gelmeyebilir. Yani demek ki merhume de, düşünüyorum şimdi geriye dönüp baktığımda, bazı frenlere yeterince basmamışım belki. Yeterince kullanamamışım o frenleri. Ve kimi yerlerde belki dozu kaçırmışım. Buna dair eleştiriler başım gözüm üstüne yani.
Ya da cinsiyetçi söylemin parodisini yaparken o senin kendisini, üzerine kalmış ve haksız, evet, eleştiri olmuş. Onu da sen söylemezsin, ben söyleyeyim.
Eyvallah. Yani dediğim gibi toplumsal cinsiyet ilişkilerine, ona dair ayrımcılığa, şiddete, tecavüze, tacize dair tam cepheden bir metin yazmak istedim. Böyle bir hikaye yazmak istedim ama kimi yerlerde demek ki benim nefesim buna yetmemiş olabilir.
Peki yine bana sorulduğu zaman da hoşlanmadım. Yazarların da genelde çok hoşlanmadığı bir soru var ama şu anda üzerinde çalıştığın kitap, yakın zamanda bekleyebileceğimiz bir şey var mı?
Tezgahta ne var diye sormadığın, evet, için teşekkür ederim. Onu bir türlü alışamadım. Şey, yani tezgah deyince şey yazıyorum. Yani ya, sanırım yaşlanınca insan bu tür metinlere dönüyor. Biraz çocukluğuma döndüm. Gençliğime, İzmir'e döndüm. İzmirliyim ben.
Kitaptan sonra anlaşılıyor.
biraz öyle otobiyografik, biraz lafı fazla dolandırmayan, biraz böyle bir İzmir romanı yazıyorum. Yani İzmir'de geçen bir aşk romanı ama yani çocukluğa kadar yayılan. İsmi de belli, ismini de söylemem
tabii
bir
ki
sakıncı yok. Delibo.
Delibo.
Delibo. Aslında Deli İbo. Yani bizim mahallenin delisi. Yani Bornova'daki mahallenin delisi. Tabii o Deli İbo demezdik. O iki i kaynaşır, Delibo. İsmi de Delibo.
Gerçek bir karakter.
Gerçek tabii ki. Allah rahmet eylesin.
Ya Allah rahmet eylesin deyince başka bir şey soracaktım. Şimdi araya girdi. Kitapta o kadar çok yaşayan insanı öldürmüşsün ki. Şu merhumenin içinde.
Evet.
Ortak dostlarımızla olan yazarlar, sanatçılar
falan.
Yani işlerinde bir tek Mustafa Sağyaşar'ı niye öldürdün diye aklımda kalmış. Yani çünkü zannedersen mesela şimdi bir başka aklımda kalan Celil Oker'i öldürmüş.
Ahmet Ümit.
Ahmet Ümit'i. Çünkü Sezgin Tüyo'da polisiye yazardı.
Çünkü aslında ileri bir zamanda geçiyor. Evet, ve evet. Biraz da böyle tuhaf bir zaman değil mi? Demirören AVM yanmış, Galatasaray Lisesi yanmış falan, böyle bir distopik bir tarafı da var aslında. Pek çok şey geride kalmış. Dolayısıyla onların da ölmesi çok hani normal geliyor insana.
Hani şahsen tanıdığın insanları öldürmek bir şey değil de şahsen tanımadıklarını öldürmüşsün. Mustafa Sayyaşar örneğini onun için verdim. Tabii belki de ahbabın bilmiyorum da tanımadığını tahmin.
Yok ettim. Hayır ama çok severim. Dinlemeyi çok
severim. Sevdiğimden diyorsun yani.
Bir tek Nurdan Gürbilek rahmetli diye geçmiyor. Bilmiyorum, ona kıyamadım.
Hiç kıyamadım diyorsun.
Bir de Ömer Türkeş'e terbiyesizlik yapılması hadisesi var.
Şimdi. Evet, evet, gerçek.
Onu soracaktım. Evet, onunla öyle evet. Bir şeyiniz var mı? Bir durumunuz mu oldu?
Evet, evet. Buradan tekrar çok özür dilemek isterim kendisinden. Diyarbakır'da Kültür Sanat Festivali sırasında turistik otel vardır orada, bilirsiniz böyle. Havuzun etrafında. İşte yani etkinliklerden sonra içiliyordu. Ben de yani bayağı yani eşek yüküyle içip çok sarhoş olmuştum. Bir arkadaşla konuşuyorduk. Ondan sonra tam olarak ne olduğunu bile hatırlamıyorum ama bir şeyden dolayı o sırada da Ömer Bey şey yapmıştı. Tolla ilgili bir şey. Küçük bir virgül dergisi vardı o zaman sanırım. Evet. Orada güzel de bir şey yazmıştı. O arkadaş o yazıdaki bir şeye dair bir şey söyledi ve ben bunu ters anladım. Aptalca bir şekilde anladım. Ömer Bey de şeyde oturuyordu. İleride bir masada gidip dilim dolaşarak saçma sapan bir şey söyledim. O da cevabımı o kadar güzel verdi ki yani gayet vakur ve nazik bir şekilde ağzımın payını verdi. Ben boynumu eğip direkt orada kusura bakmayın özür dilerim diyerekten masama geri döndüm. Ama bu benim içime çok dert oldu. Yani kitapta anlatmak istedim. Yani
bir de öyle cezalandırayım kendimi. Evet. Kayda geçsin bu evet, cezalandırayım evet, kendimi. Evet, evet,
evet. Bir de sarhoştum deyince.
Affedilmek için değil yani.
Kendini cezalandırmak
evet.
için.
Daha ileri bir şey yani. Eyvallah.
Hani bu bir yorum. Yani çok da düz bir saptama. Şimdi demin sarhoştum deyince aklıma geldi. Abi senin kitaplarda ne içiliyor be denir ya. Yani her kitapta baştan sona iç. Demin 5 dakika önce sormaya niyetlendiğim soruya nihayet gelebiliyoruz. Sürede geçiyor. Çok da zevkliymiş seninle konuşmak. Şimdi Tol bir intikam romanı. Harbi kıyamet romanı. Merhume bir cinayet romanı. Deli Boğa bir İzmir romanı mı olacak? Bir ne romanı olacak?
Aslında bir sefalet romanı diye bir alt başlık ona koymak istemiştim ama sonra koymamaya karar verdim. Çünkü hani bir şeyin devamı değil o. Hani bu üç kitap Tol, Har ve Merhume arasında istenirse kimi zayıf ya da güçlü bağlar tematik olarak hiç olmazsa kurulabilir. Yani bir üçleme olarak da okunabilir. Öyle tercih edenler için. O yüzden o alt başlıkları bilinçli olarak üçüne koymuştum. Ama Deli Boya koymayacağım. Sadece Deli Bo olarak.
Bu üçleme bitti o zaman. Yani bu üçleme evet, olarak evet. Kaldı bunlar.
Evet, evet, evet. Öyle diyebiliriz.
Ne zaman çıkar Deli Bo?
Bilmiyorum.
Ya bitmedi daha.
Hayır, hayır. Hayır, ben... hayır. Epey ilerledim. Epey ilerledim ama işte biraz geçim derdi, biraz şeyler falan filan. Evet. Ama çok uzun süreceğini sanmıyorum. Çünkü nispeten rahat yazıyorum bu sefer Deli Boy'u. Sanırım çok iyi bildiğim bir hayatı yazdığım için.
Geçim derdinin içinde bir ara dizi yazmak da vardı. Şuradan aklıma geldi. Daha 2 gün önce Tuğrul Er Yılmaz'la yapılmış Nehir Söyleşi kitabında birlikte çalıştığınız bir projeden bahsediyordu. Bir dizi projesinde görselliği de olan ve daha popülere seslenmediği zaman şansı olmayacak bir projede çalışmak da şunların üzerinde çalışmak nasıl bölümlüyor hayatını? Yani iki ayrı faza mı geçiyor kafa? Ya da yani bir roman üzerinde çalışırken araya dizi girdiği zaman ya da başka bir kurgu üzerinde çalışma mecburiyeti girdiği zaman vuruyor mu onu?
Tabii ya, benim için ikisi birlikte gidemiyor ne yazık ki. Yani gidebilmesini isterdim. Yani ne bileyim sabah roman yazıp öğleden sonra da senaryo yazmayı isterdim ama bende öyle işlemiyor. Hakikaten tüketiyor. Yani vakti de tüketiyor, zihinsel enerjiyi de tüketiyor. Dolayısıyla siyah beyaz şeklinde ayrılıyor vakitler. Hani senaryo yazdığım zamanlar sadece senaryo yazıyorum. Zaten senaryo yazmamın sebebi işte yat katı almak değil. Yani biraz para kazanıp zaman satın almak. Yani öyle.
Keşke bize biraz daha zaman satın alsaydık da yani daha uzun konuşabilseydik. Murat çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim.
Murat. Çok zevkliydi seninle.
Eyvallah. Sizle de. Sağ olun.